Ayrım 17.
Basmacı, bunu biliyorum. Teklifi reddettiğinizi de işittim. Doğrusu bu sizin için mükemmel bir fırsattı. Galiba biraz hissi davranmışsınız ya da ben öyle anladım. Doğru değerlendirmişsiniz efendim, dedi Selim. Muhtar basmacı bu konu üzerinde fazla durmayarak, endişelenmeyin, istediğiniz kadrolar hemen takviye edilecek. Hatta yeni uzmanlar, yardımcılar ve bir de yeni müdür tayin ettik. Yakında hepsi burada olacaklar, dedi. Selim soğuk bir sesle, herhalde hepsi Alman olacaklar değil mi, diye sordu. Bu soruyu araya giren Karl Weber cevapladı. Yoksa bir itirazınız mı var? Selim kendini tutarak gülümsedi. Yok canım, ne itirazım olabilir ki? Sesi biraz alaycı çıkmıştı. Aslında konuşacak bir şey kalmamıştı. Söyleyeceğini söylemişti Selim. Oturduğu koltuktan kalkmak için davrandı. Bir kahve içmez misiniz, diye sordu basmacı. Onlarla oturup kahve içmek çok anlamsızdı. Fakat Selim içinden gelen bir dürtüyle bu teklife olumlu baktı. Sanki bu görüşme uzarsa yeni bir şeyler olacak, onlardan olaylarla ilgili bir şeyler koparacak gibi geldi genç adama. Vaktinizi almayayım, diye lafı ağzında geveledi. Basmacı, rica ederim, sizin gibi bir bilim adamına her zaman ayıracağım vaktim vardır, diyerek gülümsedi. Cihaza uzanıp Serra'dan 3 kahve istedi. Karl Weber ağır ağır yaklaşıp tam Selim'in karşısındaki koltuğa oturdu. Delici bakışlarını genç adama çevirdi. Soğuk mavi gözleri buz gibi parıldıyordu. Sekreter kızın kahve servisini yapıncaya kadar geçen süre sıkıcı ve gergin oldu. Muhtar Bey ile Karl Weber fabrika yönetimiyle ilgili birkaç laf ettiler. O da zorlama gibi geldi Selim'e. Selim ise hiç lafa karışmadı. Hatta bir an kahve için kaldığına bile pişman oldu. Onların ağzından ne kapabilirdi ki? Herhalde büyük babasının sakladığı altınların peşinde olduklarını söyleyecek halleri yoktu. Oysaki durum Selim'in düşündüğünden çok daha farklı şekilde gelişti. Muhtar basmacı bir yudum aldığı kahveyi masanın üzerine bırakırken yumuşak bakışlarını Selim'e çevirdi. Yüzü hafif kızarmıştı. Dudaklarının yanındaki çizgiler biraz gerilmiş, hissettirmemeye çalışsa bile hatlarında bir gerginlik hasıl olmuştu. Gözleri soğukluğuna rağmen gülümsüyordu. Selim fırtınadan önceki sessizliği sezer gibi oldu. Huzursuzca yerinde kımıldadı. Biliyor musunuz doktor? O gece evimde önemli bir olay oldu. Telaşsız, vurgusuz, düz bir sesti muhtar basmacınınki. Yine de Selim'in yüreği hop etti. Gözlerini adama dikti. Nasıl bir olay? Diye sordu. Basmacı kayıtsız görünerek omuzlarını silkti. Misafirlerimden birisi evimde bir hırsızlık yaptı. Maskeler düşüyordu artık. Nihayet konuya giriyoruz diye düşündü Selim. Kanındaki adrenalinin yükseldiğini, odadaki serin havaya rağmen koltuk altlarının ve ensesinin bir anda tere boğulduğunu hissetti. Ya, üzüldüm dedi. Karşısındaki iki adam dikkatle kendisini süzüyorlardı. Onun tepkisini bekliyor, nasıl davranacağını anlamaya çalışıyorlardı. Korkunun sindirici ve bastırıcı ağırlığıyla, kızgınlığın coşturucu ve sınır tanımaz çizgisine yaklaştığını sezinliyordu Selim. Her an parlayabilirdi artık. Gücünü frenlemeye çalıştı. Adamların üstüne çevrilmiş nazarlarından sıkılarak, ''Ne çalındı?'' diye sordu. Muhtar basmacı gülümsedi. ''Bir ajanda.'' ''Ajanda mı?'' ''Bana kıymetli bir eşya gibi gelmedi. Oysa masamdaki misafirleriniz, evinizde çok kıymetli antika eşyaların bulunduğunu söylemişlerdi. Hırsız bula bula sıradan bir defteri mi çalmayı yeğlemiş?'' Muhtar basmacı gülmesini sürdürdü. O ajanda benim için antika eşyalarımdan daha değerliydi. Yapmayın beyefendi, bir ajandanın bu kadar değerli olabileceğini düşünemiyorum. Yoksa içinde Karun'un gizli definelerinin yeri mi yazılıydı? Karl Weber ıslık gibi çıkan sesiyle, alayı kesin diye mırıldandı. Selim korkunun sınırını atlatmıştı artık. Weber'e dönüp, muhtar beyin ajandası sizi niye bu kadar ilgilendiriyor ki böyle tepki gösteriyorsunuz diye sordu. Basmacı Weber'e sert baktı. Alman kendini toparlayıp sustu ama nefret ve husumet dolu nazarlarını yumuşatamadı. Haklısınız dedi basmacı. Gerçekten de içinde Karun'un hazineleri kadar kıymetli bilgiler vardı. Omuzlarını silkti Selim. Madem öyleydi, niye onu daha emin bir yerde, mesela bir banka kasasında filan saklamadınız? Evim banka kasasından daha emniyetlidir doktor. Demek ki değilmiş beyefendi. Bakın çalındığını söylüyorsunuz. Evim gece gündüz silahlı nöbetçiler tarafından korunur. Bunun nasıl olduğunu ben de anlamadım. Belki bu işi adamlarınızdan biri yapmıştır. Olamaz mı? Sanmam. Çünkü onlar böyle bir ajandanın mevcudiyetinden bile haberdar değildiler. O halde kuvvetle muhtemel bunu misafirlerinden biri çaldı. Selim töhmet altında kalmış gibi. Aman ne diyorsunuz beyefendi? O gece karımla ben de sizin misafirleriniz arasındaydık. Yani şimdi biz de şüpheliler listesinde miyiz? Muhtar basmacı gülümsedi. Teorik olarak öyle. Yani şimdi bizi hırsızlıkla mı itham ediyorsunuz? Basmacının gülümsemesi kahkahaya dönüştü. Ne münasebet doktor, bunu düşünmedim bile. Siz ajandanın varlığını bile bilmiyordunuz. Hem onu niye çalasınız ki? Hiçbir sebep yok bunu yapmanız için. Selim, böyle düşündüğünüze sevindim. Yoksa kendimi zan altında hissedecektim dedi. Büyük patron koltuğuna yaslandı, gözleri bir an daldı. Yine de onun misafirlerinden biri tarafından çalındığına inanıyorum. Ajanda, köşkün ikinci katında çalışma odamdaki yazıhanemin çekmecesindeydi. Korumalarımın şefi, eğlencenin en yoğun olduğu sıralarda bir misafirin çalışma odama girdiğini hatırladı. Hatta onunla merdivenlerde biraz sohbet bile etmiş. Selim işin iyice çatallaştığını sezinliyordu. Sabırla dinledi. Doktor, adamdaki cüreti düşünebiliyor musunuz? Kendisini şefe bir korumayım diye tanıtmış. Selim şaşmış gibi başını iki yana sallayıp, Allah Allah dedi. Yüzünde oynanan komediden rahatsız olmayan gülücükler vardı. Muhtar basmacı dikkatle genç adamın yüzüne bakıp, biliyor musunuz, beni asıl düşündüren şey, misafirimin ajandanın yerini nasıl bildiği oldu. Adam eliyle koymuş gibi, çok kısa bir zaman zarfında, başka hiçbir yeri karıştırmadan, profesyonel bir hırsız gibi ustaca çalıp çıkmış. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Selim başını salladı. Cidden öyle. Kim bilir, belki de bir profesyoneldi. Muhtar basmacı alaylı bir ifadeyle Selim'e baktı. Zannetmiyorum dedi. Bir profesyonel bile benim köşkümde hırsızlığa tevessül edemez. Yakalanacağını bilir. Bu büyük bir cüret. Selim sakin. Ama işi başarmış. Ajandayı almış. Kendisini bekleyen tehlikeyi bildiği halde bu işi kıvırdığına göre işinin ehli biriymiş. Karl Weber yine lafa karıştı. Bunun bedelini pek ağır ödeyecek. Feci şekilde dedi. Selim Alman'ın ateş saçan gözlerine bakıp feci şekilde mi dediniz? Yapmayın müdür bey. Burada Gestapo yöntemleri uygulanamaz. Suçlu bulunursa sadece hukuki cezası neyse onu çeker. Eziyet ve işkence görmez. Karl Weber mosmor kesildi. Tam ağzını açmak üzereyken basmacının itidalli sesi yükseldi. Doktor dedi. Bana kalırsa bu hırsız o geceki davetlilerden biri yardım gördü. Mesela herhangi bir hırsızın kulağına ajandanın yerine fısıldamış olamaz mı? Selim irkildi. Ajandayı kendisinin aldığını biliyorlardı. Burası kesindi. Acaba yaşlı Adnan Bey'den de haberleri var mıydı? Yoksa sadece ağzını mı arıyorlardı? Bir an tereddüt etti. Mümkündür, olabilir dedi. Muhtar basmacı başını salladı. Evet, ben de öyle düşünmüştüm diye fısıldadı. Hırsızın mutlaka içeriden bir yardımcısı vardı. Ama kim? İşte bunu bulamıyorum. Tabii önünde sonunda o şahsı da tespit edeceğim. Zaten beynimde bir iki isim var. Sizin rakipleriniz mi beyefendi? Rakip mi? Ben iş hayatımda karşımda rakip tanımam. Gerekiyorsa bütün rakiplerimi ezer geçerim. O şahsı rakip diye tanımlamanız sanırım yanlış. Sadece dönen çarka çomak sokmak isteyen bir zavallı diyebiliriz. Selim ses çıkarmadı. Gerginliği artmıştı. Biraz da kendine kızdı. Albay Hayri'den Adnan Bey hakkında bilgi almadığı için bozuluyordu. Acaba Adnan Bey kimdi? Ben tam bir MİT ajanı değilim demişti. O anda heyecandan ne demek istediğini tam olarak anlamamıştı. Acaba teşkilatın geçici olarak görevlendirdiği biri miydi? Böyle şeylere de pek aklı ermezdi. Susmayı yeğledi. Muhtar basmacı masasının üzerindeki kutudan bir pro çıkardı. İki ucunu itinayla yaladı. Sonra kibritini çakıp prosunu yakarken bakışlarını genç adama çevirdi. Artık yüzündeki gülümseyen ifade kaybolmuştu. Suratı taş gibi soğuk ve anlamsızdı. Doktor dedi. Sonra prosundan derin bir nefes çekti. Selim merakla adamın ne diyeceğini anlamak için baktı. Çalınan ajanda benim için çok önemli. Onu mutlaka geri almam lazım. Anlıyor musunuz? Selim acemiliğinden dolayı kendine lanetler yağdırıyordu. Ajandayı yeteri kadar tetkik etmeden MİT ajanlarına teslim etmişti. Ne olursa olsun o ajanda onun geçmişiyle ilgili bilgileri taşıyordu. Neden bu kadar çabuk teslim etmişti ki? başını salladı. Tahmin edebiliyorum, diye söylendi. Öyleyse bana yardım etmelisiniz. Ben mi? Size nasıl yardımcı olabilirim? Basmacının donuk gözleri daha da matlaştı. Ajan dayı bana bulun. Selim hiç sesini çıkarmadan adamın yüzüne baktı. Şayet ajandayı 2 gün içinde bana getirebilirseniz sizi ihya ederim. Hem umduğunuzun da üstünde. Selim başını kaşıyıp düşünmeye başladı. Patron şiddeti değil, rüşveti tercih ediyordu. İşin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladı. Bana ne teklif ediyorsunuz? Muhtar basmacı dik dik Selim'in yüzüne baktı. Yüzünün hatları gevşememişti. Kendi adınıza çalışabileceğiniz bir ilmi araştırma laboratuvarı. İstediğiniz yerde, beğendiğiniz herhangi bir mülkü seçebilirsiniz. İçinin tüm tefrişini, gerekli her türlü tıbbi cihaz ve donanımını ben tekeffül ediyorum. Seçeceğiniz tüm personelin 1 yıllık maaşlarını da ödemeye hazırım. Selim adama tiksintiyle baktı. Elinden geldiği kadar bunu hissettirmemeye çalışıyordu. Acaba bu mümkün mü? Diye fısıldadı. Siz isterseniz başaracağınıza eminim, dedi basmacı. Selim göz ucuyla Weber'e baktı. Alman bu tekliften hiç de memnun olmuşa benzemiyordu. Olumsuzca başını salladığını gördü genç adam. Bu yeni bir gelişmeydi. Selim cevap vermeden ajandanın neden bu kadar önemli olduğunu düşünmeye başladı. İçinde sadece bazı isimler ve adresler vardı, hatırlayabildiği kadarıyla. Üstelik tanımadığı isimler. Bildiği tek ad büyük babası ve kendisiydi. Öyleyse muhtar basmacı gibi bir adam teklif ettiği serveti birkaç ad ve adres için ödemezdi. Yoksa ajandada atladığı ya da gözüne çarpmayan başka bir bilgi mi vardı? Belki de. Ama asıl aradıkları, uğruna savaş verdikleri şeyin bu ajandanın içinde olmasına imkan yoktu. Aksi halde evi aranıp çalışma odası didik didik edilmezdi. Bu adam neyin peşindeydi? Güttüğü taktiğin asıl amacı neydi? Beynini zorluyor ama sorularına bir cevap bulamıyordu. Basmacı, doktor, teklifime ne diyorsunuz? Diye sordu. Selim kekeledi. Doğrusu teklifiniz cazip ama biraz düşünmeliyim. Düşünmek mi? Neyi düşüneceksiniz? Bunun düşünülecek bir yanı mı var? Ben size bir meçhule karşılık bir servet öneriyorum. Hemen karşılık isterim. Olumlu veya olumsuz. Bu sizin bileceğiniz iş. Genç adam düşünmeye başladı. Muhtar basmacının kullandığı bir kelime özellikle dikkatini çekmişti. Meçhul, yani bilinmeyen. Doğru düşündüğünü sezinledi. Bu herifler hala altınların yerini bilmiyorlardı. İçinden senin kuracağın tesisede, donatacağın alet edevata da lanet olsun dedi. Bu teklifi hemen Albay Hayri'ye iletebilirdi. Onun onayını alması şarttı. Acaba MIT bin bir güçlükle ele geçirdiği ajandayı geri verir miydi? Neden vermesin diye düşündü. Ajandanın iadesi bir yem olabilirdi. Daha büyük balığı yakalamak için uzatılmış ufacık bir yem. Karşısındaki adamlar nasıl olsa ajandayı MIT elemanlarına teslim ettiğini bilmiyorlardı. Bir an muhtar basmacıya kuşkuyla baktı. Bu adam gerçekten samimi miydi? Samimi olabilirdi. Ne de olsa bir iş adamıydı. Tabii kavuşacağını umduğu büyük servetin değerini biliyordu. Bu değerin yanında vermeyi ve yapmayı taahhüt ettiği tesisin maddi değeri devede kulaktı. Aksi de geçerli olabilirdi. Ajandayı aldıktan sonra tıpkı Doktor Kenan'a olduğu gibi bir araba kazası da onun başına gelebilirdi. Biraz zamana ihtiyacı vardı. Düşünüyor gibi yaptı. Galiba numara yapmakta fayda vardı. Cebinden mendilini çıkardı. Kararsız davranarak alnındaki terleri sildi. Hemen cevap veremiyormuş gibi davrandı. Basmacıya baktı. Adamın yüzünde ilk defa bir gevşeme hissetti. Adam teklifinin iyi etki yaptığını sanıyordu. Düşünüyor gibi yapması, kararsız davranması kendi lehinde bir puandı. Saniyeler uzadı. Serinden ses çıkmadı. Ne düşünüyorsun? Teklifim yeterli mi? Teklif cazip, yalnız... Evet, yalnız ne? Selim oturduğu koltukta huzursuzca kımıldadı. Gözleri iki adamın suratında dolaşıp durdu. Söylemekte çekiniyormuş gibi davrandı. Size nasıl güvenebilirim? Dedi. Muhtar basmacı rahatlamıştı. Yine prosundan derin bir nefes çekip havayı üfledi. Bir süre havaya dağılan gri mavi dumanları süzdü. O her zamanki sakin ve insana güven veren tebessüm yüzünü kapladı. Güvenmek zorundasınız dedi. Neden? Ajandayı geri aldıktan sonra vaadinizi yerine getirmezseniz ne olacak? Benim garantim ne? Karl Weber yine hırlarcasına araya girdi. Ya ajandayı vermezsen hayatının garantisini, seni elimizden ne kurtarabilir? Oynadığı oyunun bir sınırı vardı. Zerin birden tepesinin attığını hissetti, basmacıya dönüp. Ben sizinle görüşüyorum, şu köpeğinizi susturun lütfen, diye bağırdı. Sesi odada yankılar yaptı. Kalveber hışımla yerinden fırladı. Gözleri nefret kusuyordu. Hışımla Selim'in üstüne yürüdü. Elini yumruk vuracak gibi sıktı. Muhtar basmacı, otur yerine, diye bağırdı. Alman, basmacının otoriter sesini işitince mıhlanıp kaldı. Selim'in üstüne yürümekten vazgeçti. Genç adam, Weber'in ağzından dökülen ağır bir küfrü duymazdan geldi. Odadaki hava birden yeniden elektriklendi. Sinirler iyice gerilmişti. Selim, oynadığı oyunda her an dönüşü olmayan bir gaf yapmaktan çekiniyordu. Sinirlerine hakim olmalı, çelik gibi bir irade göstermeliydi. Yeniden basmacıya dönüp, ''Evet, benim garantim ne olacak?'' diye sordu. Muhtar basmacı ayağa kalktı. Prosunu eline alıp ağır adımlarla odada dolaşmaya başladı. Sanki Selim'in sorusunu duymamış gibiydi. Genç adam aslında onun ne kadar zorlandığını, sinirlerine hakim olabilmek için nedenli gayret sarf ettiğini çok iyi anlıyordu. Hiç kuşkusu yoktu. Basmacı aslında Karl Weber'den çok daha tehlikeli ve saldırgan biriydi. Hayatta kimse onunla, şimdi kendisinin yaptığı gibi bir diyaloğa giremezdi. Ama o Alman gibi değildi. Gerektiğinde hislerini frenlemesini, davranışlarını kontrol altında tutmasını çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz, başarısının sırrı da buradaydı. Pencerenin önünde ayakta durdu. İlgisizce manzarayı seyrediyormuş gibi dışarıya bakıyordu. Sonra, ''Doktor, ne tür bir garanti istiyorsunuz?'' dedi. Boş bulunmuştu Selim. Susup önüne baktı. Bu teklifi hiçbir zaman kabul edemezdi ki garantisini düşünmüş olsun. Ne cevap vereceğini kestiremedi. Sadece, ''Bilmiyorum'' dedi. ''Sanırım bir garanti istemek hakkım.'' ''Elbette hakkınız. İsteyin size garanti vereyim.'' ''Söyleyin, durmayın söyleyin. Nasıl bir garanti istiyorsunuz?'' ''Mesela 50 milyarlık bir çek şimdilik yeterli mi?'' Selim dona kaldı. Aklı almıyordu bir türlü. Bu ajanda asla bu bedelde olamazdı. Bu adamın gayesi neydi? Muhtar basmacı devam etti. ''İsterseniz 100 milyarlık bir çek de verebilirim. Ama o zaman mezarın da yerini söylemeniz şart.'' Selim içinden ''Mezar mı?'' diye söylendi. Demek düşünceleri doğruydu. Büyük babası Von Papen'in altınlarını bir mezara gömmüştü. Ama kimin, neredeki mezarına? İşte sorun buydu. Kendisi de bilmiyordu ki. Muhtar basmacı pencerenin önünden ayrılıp yavaş yavaş masasına döndü. Aç kurt gibi bakışlarını Selim'in üzerine dikmişti. Cevap bekliyordu. Yaptığı teklifin şok etkisini keyifle seyrediyordu. Hınzırca, ''Ne o? Yoksa yeterli bulmadınız mı?'' diye sordu. İpin ucu kaçmıştı. Selim de kontrolünü kaybediyordu yavaş yavaş. Düşünüyormuş gibi yapıp cevap vermedi. Muhtar basmacı, ''Bakın doktor, ben pratik bir iş adamıyım. Her türlü meseleyi anında ve kaynağında çözmeyi tercih ederim. Hiç aksini iddia etmeyin. Siz bu işin kaynağısınız. Mesele sizde çözümleniyor. Size büyük bir meblağ teklif ettim. Adeta bir tür ortaklık. Hem de risksiz. Bilgiyi verecek meblağı nakit olarak alıp çekeceksiniz. Bundan iyisi can sağlığı. Gerçekten can sağlığı. Beni anlıyorsunuz değil mi?'' Selim başını salladı ama ağzını açamadı. Nihayet, ''Mezarın yerini bilmiyorum.'' diyebildi. Muhtar basmacı gözlerini yumdu. Güneş yanığı teni gerildi. Selim, adamın ellerini hafifçe titrediğini gördü. ''Biliyorsunuz doktor,'' dedi usulca. ''Bu sırrın bütün anahtarları sizde. Bana kalırsa siz biraz fazla hırslısınız. Umduğumdan da fazla hırslı. Ben pazarlıktan haz etmem. İyi düşünün.'' Selim, önüne çıkan bu ihtimale can simidi gibi sarıldı. Adam teklif ettiği meblağla tatmin olmadığını sanıyordu. ''Allah'ım sen bana yardım et,'' dedi içinden. Bütün arzusu bir an evvel kalkıp uzaklaşmaktı buradan. Verecek cevabı olmadığı için suskunluğu devam etti. Muhtar basmacı sinirli adımlarla odada dolaşmaya devam etti. Yürüyerek Selim'in oturduğu koltuğun arkasına geçti. Genç adam şimdi onu göremiyordu. Bir an sanki arkadan kafasına bir darbe yiyecekmiş gibi paniğe kapıldı. Endişeyle bekledi. Gözlerini tam karşısında oturan Karl Weber'e çevirmişti. Sanki Weber'in davranışlarından arkasındaki adamın ne yapacağını anlayacakmış gibi ona bakıyordu. Alman ise yapılan pazarlığın anlamsızlığını idrak etmişçesine birden sakinleşmişti. Artık kayıtsız davranıyordu. Selim birden oturduğu döner koltuğun hızla geriye çevrildiğini hissetti. Muhtar basmacı eğilmiş yüzünü Selim'in burnuna kadar yaklaştırmıştı. Doktor, sana son bir teklif dedi. Ama sözüme iyi kulak ver. Bu sana yapacağım son tekliftir. Şayet kabul etmezsen, bundan sonrasını kendi yöntemlerimle hallederim. Şu ana kadar hala işin sulhen, herkesi tatmin edecek bir formülle çözülmesini istedim. Bundan gayrısını sen takdir et. Selim, adamın tütün kokan nefesini burnunda hissediyordu. Kekeleyerek, ne teklif ediyorsunuz? Diyebildi. Muhtar basmacı biraz geri çekildi. Yapacağı teklifin etkisini daha iyi ölçmek istercesine. Önceden vermeyi vaat ettiğim tesisler, artı 100 milyar. Neredeyse dudağı uçuklayacaktı Selim'in. Paranın insanı doğru yoldan çıkaran gücünü şimdi bütün çıplaklığıyla yaşıyordu. Herhalde pek çok dürüst insanın da bir dayanma gücü vardı. Bir an bu gücün zorlayıcı sınırlarını düşündü. Kendisine yapılan teklifin boyutları korkunçtu. Hayal ve tasavvur edemeyeceği kadar geniş. İçindeki şeytanın kımıldadığını sezinler gibi oldu. Bir çırpıda mesleğinin doruğuna fırlayabildi. Kendini yönettiği, her istediğini rahatlıkla yapabildiği bir çalışma ortamı hayal etti. Her türlü teknik donanıma haiz bir laboratuvar. Başarılı ve ihtisas sahibi çalışma arkadaşları. Kendi kurduğu çalışma düzeni ve birbirini takip eden tıbbi keşifler. Titredi bir an. Alabildiğine bol para. Yarını düşünmeden yaşanılacak lüks bir hayat. Dilediğine anında sahip olma zevki. İçi gıcıklandı. Selma'yı düşündü. Parayı ve harcamayı çok seven karısını. Aklı karıştı iyice. Gözleri muhtar basmacıya takıldı. Adam aklından geçenleri sezmiş gibi sırıtıyordu. Tamam mı? Dedi. Cevap veremedi Selim. Hayal ettiği geleceğin gözlerindeki parıltıları hala silinmemişti. Muhtar basmacı keyifle geri çekildi. İş tamamdı. Pazarlığı bağlamıştı. Mesleğinin kazandırdığı engin tecrübenin sağladığı hazla yerine geçti. Selim ise üzerindeki şaşkınlıktan zor sıyrıldı. Aklının karıştığı o anlar için utandı. Bunu nasıl düşünebildim diye hayıflanmaya başlamıştı. Olacak şey değildi bu. Ama her insanın bir bedeli olduğunu şimdi yaşayarak anlamıştı. Feci bir tecrübe olmuştu kendisine. Bir an aklına babası gelmişti. İnançlarından ve doğru bildiği şeylerden asla taviz vermeyen, zor karşısında eğilmeyen babası. Çok şükür onun kanını taşıyorum diye mırıldandı. Sonra gülümseyerek muhtar basmacıya baktı. Tamam dedi, anlaştık. Patronu keyifle elini uzattı, tokalaştılar. Zeki bir adam olduğunu biliyordum doktor dedi. Ama bu kadar iyi pazarlık yapacağını beklemiyordum doğrusu. Sadece gülümsedi Selim. Bu iltifatı hak etmişçesine.